Menemen Podcast 57. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 9 Eylül 2021 Perşembe. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 10 Eylül 2021 Cuma. 9 Eylül dedik. Önemli bir tarihtir. 99 yıl önce güzel İzmir'in kurtulduğu gün. İzmirli değiliz ama İzmir'i çok severiz. İzmirli olan, İzmir'de yaşayan herkese selamlar. 99 yıl önce İzmir'i işgalden kurtaran herkesin de ruhu şad olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa diyoruz ve tüm heyecanımızla kaydımıza başlıyoruz. Özgür İnceoğulları ve geçen hafta bizlere 2021 yazının en önemli eğlence olaylarını kendi perspektifinden aktaran, sözü bir şekilde yine Eurovision'un galibi Maneskin'e getiren, o grubu anlatırken ABBA'dan örnek veren ve nedense ABBA'nın geri döndüğünü bize söylemeyen Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Ya bu kadar coşkulu bir girişin sonunda bir soru işareti yarattık kafada. ABBA'yı söylemedim mi ben ya? ABBA'dan bak, bahsetmedik
Burçin'cim,
mi?
Burçin'cim koskoca ABBA geri dönmüş.
Ha bir dakika dur. Hay bir dakika ben ne dedim? Eurovision'dan daha önce çıkıp popüler olmuş gruplar elbette var tarzı bir cümle kullandım. O cümlenin altında zaten kim yatıyor? ABBA yatıyor. Celine Dion yatıyor ki yani isimlerini anmamış olsak da anmasam da yani aslında kastettiğim onlardı.
Lütfen kaydımızı bir daha dinleyelim. Menemen studio.com'dan. ABBA'dan bahsediyorsun. Celine Dion'dan da bahsediyorsun. Benim gelmek istediğim konu şu. Koskoca ABBA geri dönmüş. Sen bize hiç söylemiyorsun. Bu tip şeyleri söyle bize. Bir başkası sorsa dese ki Özgürcüm bak toplum kültür podcast'i yapıyorsun. Bu da kültürel bir olay. Ne diyorsun diye sorsa ben böyle aval aval bakacağım suratına. ABBA mı kaldı diyeceğim ama adamlar ve kadınlar yıllar sonra geri döndüler yani ve sen bunu söylemiyorsun bana.
Ya tamam geçen hafta biraz Kanye West dağıttı beni. O 20 küsur şarkıyı dinlemek falan biraz böyle muhakeme yeteneğimi biraz kaybettirmiş olabilir. Öz eleştirimi veriyorum. ABBA'dan bahsedelim istersen bir program yapalım yani ABBA'ya karşı hiçbir şekilde bir şeyimiz olamaz, karşıtlığımız olamaz. Hatta güzel bak bu hafta da ABBA ile ilgili yeni ve çarpıcı bir haber vardı. Onu birazdan eklerim ama ben tam İzmir falan konuşacakken ABBA'ya getirdin işi. İzmir'in kurtuluşu çok önemli. Ya aslında o büyük ya aslında tabii işte İnönü muharebeleri Sakarya, sonra Büyük Taarruz, İzmir ama İzmir'le de iş bitmiyor tabii. Biz genelde bazıları da böyle bir algı var. Hani İzmir'i aldık ve Kurtuluş Savaşı bitti. Evet aslında genel olarak ağırlıklı kısmı bitmiştir ama ondan sonra tekrar kuzeye gidildi. İşte 6 Ekim İstanbul'u alana kadar da o devam etti. Bu aslında başlı başına böyle bir macera filmi gibi. Yani bunu mesela bazen böyle işte ben Z kuşağından arkadaşlar görünce böyle konu oralara gelince söylüyorum ya bunu böyle şey gibi izleyin. Gerçekten bir macera filmi gibi işte savaşlar var. Atlarla böyle bozkırlarda gidiyorsun. İşte yani işte bir geri çekiliyorsun geliyorsun taktikler şunlar bunlar. O büyük macera için tabii İzmir'in kurtuluşu çok çok önemli. O yüzden tüm İzmirlileri tüm bununla gurur duyan herkesin bir nevi bayramıdır diyorum ve ben de kutluyorum.
Pekala. Teşekkür ederiz. Tamam evet oradan biraz saçma bir yere geldim ABBA'dan bahsettim. Orada sana biraz söz vermeliydim haklısın. Neyse ABBA'yı geride bırakalım. Bu haftan nasıl geçti bana onu anlat o zaman.
Yani bu hafta nasıl geçti? Bu hafta yani müzikal olarak kişisel şeyi anlatmayayım ama müzikal olarak nasıl geçti? Hareketliydi. Bir kere Kanye West rüzgarını hemen öbür tarafta dengeleyecek bir Drake albümü çıkışı vardı. O bizi bayağı meşgul etti bu hafta. Yani Drake de öyle az buz bir adam değil. Yani şu dijital dünya başladığından beri bu dünyadaki her rekoru kıran bir adam. Yani dijital bükücü kendisi. Dolayısıyla Drake'in albüm çıkarması bizim için çok önemliydi. Niye? Nitekim Kanye West gibi ızdırap çekmedim. Albümde bildiğin şarkılar var. Yani ne ilahi ne koro falan. Veya güzel de şarkılar var. Enteresan sample'lar kullanmış. Beatles'tan, Right Said Fred'den kullandığı sample ve oradaki şarkı çok tuttu. Bu arada tabii ki hani Kanye West ve Drake arasında da bir savaş var. Bayağı bir savaş var. Yani Kanye West çıkardı streamler falan. Drake bir geldi onu altı aldı. Bu arada Drake'in de bir şarkısı aslında albümde yer alacaktı. Birbirlerine diss atıyorlar yani, öyle söyleyeyim. O ona laf atıyor, bu buna laf atıyor. Böyle bir soğuk savaş da var. Bu tabii bizim için aslında hareketli geçtiğini gösterir bu dönemin, bu haftanın. Sana şöyle bir sayı söyleyeyim. Bir günde, yani albümün, Drake'in albümünün bir günde elde ettiği stream 155 milyon. Daha bu bir rekor. Daha önce bu rekor yine kendisine aitti. O da 132 milyonla. Onu da çoğalttı. Bir günde albümü 155 milyon kez dinletti. Bu çok büyük bir başarı. Drake konuştuk. Bunun dışında ne konuştuk? TikTok'un büyük bir başarısı vardı. O da aslında teknoloji dünyasında konuşuldu. İlk defa YouTube'un kalesi diyebileceğin İngiltere ve Amerika'da bireysel, yani dinleme bazında süre olarak YouTube'u geride bıraktı TikTok. Bu çok önemli bir şey. Yani tamam, indirmede bir numaraydı, birçok yerde ileri gidiyordu ama dinleme süresinde henüz böyle bir durum yoktu ve hem İngiltere hem Amerika'da geride bıraktı. Tabii YouTube'un kullanıcı sayısı hala çok fazla olduğundan, 2 milyar civarı, hala toplam dinlemede TikTok'un üstünde. Ama TikTok çok büyük bir eşiği geçti bu hafta. Yani bunlarla meşgul olduk Özgür. Yani bunlara meşguliyet dersen, mesele dersen, bunlarla biraz zaman geçirdik
bir
bu
şey
hafta.
Sorabilir miyim? TikTok'ta dinleme ne demek? TikTok dinlenen bir şey mi ki?
Hayır, TikTok'ta, ya yani TikTok'u açtığın zaman bu sosyal medyayı kullanma sürenden bahsediyorum. Heh. Orada tabii ki dinleme de yapıyorsun, izleme de yapıyorsun. Yani mesela Twitter'ı ne kadar süre kullanıyorsun? YouTube'da ne kadar süre geçiriyorsun? TikTok'ta ne kadar süre? Bu sürede YouTube tabii çok uzun yıllardır bir numaradayken, şimdi TikTok onu geçti. Daha çok TikTok izliyorlar. Yani YouTube'dan daha çok TikTok izliyorlar. Kullanıcı sayısı açısından tabii biraz geride. Onu da toparladığında işler tamamen değişecek.
Yani kullanıcı bazında TikTok daha fazla mı kullanılmış bir gün içerisinde? Onu tam anlayamıyorum.
Süre olarak, yani mesela sen süre olarak en çok TikTok'ta vakit geçirmişsin. Tamam mı? Ben de öyle. Ve bizim işte bu gruba baktığın zaman, bizim grupta daha çok insan TikTok'ta daha fazla vakit geçirmeye başlamış. Yani TikTok'ta geçirdiğin süre, orada ister video izle, ister birinin challenge'ını izle, ister katıl, ister katıl, ama geçirdiğin süre, bu çok önemli. Yani bir sosyal medyada geçirdiğin süre çok belirleyici.
Evet evet, jet gibi gidiyor gerçekten performansı TikTok'un. Ben de başka haberle bu haftaya destek olayım mı? Bu haftanın böyle hızlı haberi.
Sen neyle ilgilendin?
Ya mesela evet. Şu aralar ben şununla ilgilendim. Şu aralar bir ülkenin adı çok konuşuluyor. Ülkede El Salvador, Burçin. Ya eminim sen de çok rastlamışsındır o haberlere. Neden konuşuluyor El Salvador? Resmi para birimi yüzünden konuşuluyor. Konuşuldu bu hafta boyunca. 20 yıldır resmi para birimi aslında Amerikan dolarıydı bu ülkenin. Geçtiğimiz günlerde bir karar aldılar. Bitcoin'u da resmi para birimi olarak kabul ettiler. Yani El Salvador ülkesinin iki tane resmi parası var. Bir tanesi Amerikan doları, bir tanesi de Bitcoin. Ve bunu yapan ilk bağımsız ülke oldular. Yani Bitcoin'u bu ülkenin resmi parasıdır diye açıklayan ilk ülke oldular. Tabii bir anda bütün gözler de onlara çevrildi, bu ülkeye çevrildi. Şimdi çok tanınan, bilinen bir ülkede değildir. Hele ki yani bizim coğrafyamıza çok uzak olduğu için ben biraz öğrenmek istedim ya, neresiydi El Salvador, neredeydi diye. Orta Amerika'nın küçük ülkelerinden bir tanesi El Salvador ve İspanyolca'da kurtarıcı anlamına geliyor. Yani ülkenin ismi kurtarıcı aslında. 19. yüzyıla kadar İspanya işgali altında kalıyorlar. Sonra bağımsızlığını ilan ediyorlar. Uzun süredir de bağımsız bir ülke aslında. Uzun yıllarda böyle sosyal, ekonomik, politik bir istikrarı olmayan bir ülke. Hatırlıyor musun, 45. bölümümüzde Dünya Mutluluk Raporu'ndan söz etmiştik?
Evet, evet.
Böyle uzun bir listeydi bu. Daha doğrusu uzun bir rapordu ve raporun da bir kısmında bir liste vardı. Bütün ülkeleri sıralamışlardı. 149 ülkelik bir listeydi. El Salvador'un bu listede nerede olduğunu merak ettim. Rapora geri döndüm. Çünkü dediğim gibi, yani böyle politik, sosyal sıkıntıları olduğunu zaman zaman haberlerde dinliyorduk El Salvador'un. Ben açıkçası altlarda olur diye tahmin ediyordum El Salvador'un. Yani dünya mutluluk listesinde ya da dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde, 149 ülkelik listede aşağılarda olacağını düşünüyordum. Ama beni şaşırttılar. Bir tahmin yap.
Yani ilk 30 diyeyim.
İlk 30 biraz iyimser bir tahmin oldu. 149 ülkelik bir liste. Türkiye'nin yerini de hatırlatalım. Onu da konuşmuştuk seninle. Türkiye bu 149 ülkelik listede 104. sıradaydı. El Salvador'da 49. sırada. İlginç. Yani listeyi böyle eşit 3 parçaya ayırırsak bir şekilde ilk bloğa girmişler. İlk blokta yer alıyorlar. El Salvador'dan söz ediyorum. Neyse. Geri dönüyorum konuya. Bitcoin meselesine geri dönelim. Bitcoin'i resmi olarak, resmi para olarak kabul ettiler ve teoride yani her şeyi Bitcoin'le alabilirsin o ülkede. Yani market alışverişini, restoranda yemeğini Bitcoin'le ödeyebilirsin. Saçını kestirdikten sonra Bitcoin'le ödeme yapabilirsin. Hatta şöyle bir örnek vereyim. McDonald's Bitcoin'le ödeme almayı kabul etmiş zaten ve ödeme almaya başlamış. El Salvador'da. Orada da Türkiye gibi bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Başkanların adı da Nayib Bukele. 1981 doğumlu. 40 yaşında bir başkanları var. 38 yaşında başkan olmuş. Kurucusu olduğu partinin adı da Nuevas Ideas. Şimdi bilmiyorum İspanyolca güzel telaffuz edebildim mi? Nuevas Ideas, yani Yeni Fikirler Partisi. Yeni fikirleri desteklediği de bu Bitcoin hamlesinden belli oluyor. İlginç bir haberdi bu. El Salvador'a tabii gözleri çevirdi. El Salvador başkanları bu konu sebebiyle tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Ülkesinde de eleştiriler de aldı tabii. Bazıları dediler ki bu adam bu hamleyle başka konulardaki işte otoriter kararlarını gündemden çıkarmaya çalışıyor, gölgelemeye çalışıyor dediler. IMF de mesela kaygılı olduğunu söyledi, ifade etti. Zaten dedi sizin dedi sıkıntılı bir ekonominiz var, iyice batacaksınız dediler, böyle nazikçe söylediler. Zira biliyorsun yani zaten benden daha iyi biliyorsun hatta Bitcoin'in değeri böyle çok dalgalı seyreden bir enstrüman ve El Salvador'un resmi yani adamlar resmi para olarak kabul ettiler mesela ertesi gün %20 düşmüş Bitcoin'in değeri bir anda değer kaybetmiş. Şimdi herkes tabii acaba ne olacak, başka ülkeler takip edecek mi ki bu tip haberler gelmeye başladı. Başka ülkeler de bunu gündemlerine aldılar. Hatta bununla ilgili böyle bir takım yasalar üzerine çalışmaya başladılar. Yani bu konu sanırım önümüzdeki dönemde çokça bahsedeceğimiz, konuşacağımız bir konu olacak. Bitcoin resmi para oluyor mu, olmuyor mu?
Yani adı Bitcoin olur mu bilmiyorum ama şunu biliyoruz. Merkez bankalarının birçoğu aslında bu kripto para durumuna karşı duyarsız kalamayacaklar. Bununla ilgili açıklamalar var, çalışmalar var ama tabii biraz böyle mesafeli yaklaşıyorlar. Çünkü yani çok uzun zamandır devam eden bir ekonomik sistemin bambaşka bir şekle girmesi demek. Ama mesela bak bugün Ukrayna'dan öyle bir haber geldi. Onlar da kripto paraları yasal olarak tanıdılar meclislerinde. Yani bunların sayısı kesinlikle artacak. Yani bundan hiç kuşkum yok. Ha resmi para olur olmaz. O apayrı bir hikaye. Ama mesela şunu biliyoruz. Biz o seninle işte bu konulardan bahsettiğimiz zaman da işte ben de bu haberlere biraz daha odaklanıyorum. Mesela dünyada en çok kripto parayla alakalı ilgi gösteren ve kripto para kullanan işte bunu dijital cüzdanına yollayan ülkelerden biriyiz biz. Dünya çapında 4. sırayız. Ama mesela o listeye bakınca işte 1. Nijerya'yı görüyorsun, Vietnam var, işte Filipinler var, Ukrayna var. Genellikle bu ülkelerin ortak özelliği nedir? Aslında mevcut paralarının değersiz olması. Maalesef biz de bunların içerisindeyiz. Şimdi sen paran değersiz olunca aslında o yatırımı yapmak için kripto para dünyası senin için aslında iyi bir fırsat. Yani bu ülkeler için çok iyi bir fırsat. Dolayısıyla zaten bireysel bazda kriptoya yönelme oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Buna bence ne devletler ne merkez bankaları kayıtsız kalamayacaklar. Sadece bunu nasıl regüle edeceklerine dair soru işaretleri var. Ama El Salvador örneği de güzel, yani gözümüzün önünde aslında bir örnek var şu anda. İyisiyle kötüsü, mesela o düştü dedin ya Bitcoin'in değeri, evet. Bildiğim kadarıyla onlar da düşer düşmez hemen yine Bitcoin almışlar, nasılsa yükselecek diye bari düşükten alalım diye. Yani onlar da bir şekilde bu işin içerisinde iyi aktör olmaya çalışıyorlar. Ben de merakla bakıyorum, takip ediyorum.
Ve zaten Başkan Bukele yani neden böyle bir hamle yaptığını da şöyle detaylandırmış. Demiş ki yani El Salvador'da banka hesabı bile olmayan yüz binlerce insan var. Onları ekonomiye kazandırmayı hedefliyorum demiş. Ve Bitcoin madenciliği için yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmeyi amaçlıyorum demiş. Bitcoin madenciliği ne diye bana sorma, ben pek bilmiyorum bunu. Ama tek bildiğim bunun böyle yoğun enerjiye ihtiyaç duyulan bir süreç olduğu, evet. Ve El Salvador'daki jeotermal enerjinin bu iş için kullanılabileceğini düşünüyor olması.
Evet, böyle bir düşünce var. Şimdi bu ciddi açıdan ciddi ölçüde enerji tüketiyor. Hatta Çin'de zaten bu Bitcoin'in düşmesiyle alakalı en büyük çıkış noktası Çin'deki madencilerin ve o geniş çapta madencilik faaliyetinin bir kısmının yasaklanması. Çin, İran gibi ülkeler, Afrika'da bazı ülkeler bu madencilik konusunda çok şeyler, aktifler. Ve bu da bunu da evet, yani bu volkan buralardaki enerji kullanılabilir mi? Böyle çok teori var. Merakla aslında bir de ilgiyle izlediğim bir dönem aslında şu. Ama çok heyecanlı da birileri için. Hele şu şeyler işte altcoin'leri falan takip edenler, o yükseldi bu indi falan, at yarışı gibi. Bakma sen, biz hani böyle El Salvador büyüklüğünde bir şeyden bahsediyoruz ama toplum çapında bayağı yaygınlaşmış bir şey bu. Yani hiçbirimizin bilmediği, ismini bilmediği altcoin'lerden oradan buradan para kazanan, kaybeden bir sürü insan var. Gelecekte çok daha fazla hayatımızın içinde olacak o kesin.
Yani binlerce, hatta 10 bin, sayısı 10 bine varan coin ya da işte birim varmış. Hepsini hakikaten takip etmek mümkün değil. Her gün yenisi çıkıyor herhalde. Ve bunları takip eden, bunlarla grafikler çizen, işte bunları hatta işte kendi sosyal medya kanallarında yorumlayan ve her seferinde de bu bir yatırımcı tavsiyesi değildir diye ön uyarılar veren bazı fenomenler var. Fenomen arkadaşlar var, büyükler var. Bilmiyorum, ben de böyle ara ara takip ediyorum, bakıyorum ne konuşuyorlar, hani bileyim, öğreneyim, belki bir yorumum olur diye.
Var mı bir altcoin'in, dijital cüzdanın var mı?
Dijital cüzdanım yok Burçin. Dijital cüzdan nasıl gözüküyor onu da bilmiyorum.
İşte dijital, ama onu tabii şey, fiziksel bir şeyi de var, öyle yöntemleri de var. Yani bende var bir dijital cüzdan, böyle deneme mahiyetinde de birkaç şey almıştım var ama hiç devam getiremedim. Yani öyle hani tamamen nasıl oluyormuş bu, bu satın alma nasıl oluyor, nereden nereye atıyorum, nasıl atıyorum falan, bunları denemek için bir tecrübe etmişliğim var ama kesinlikle yani burada bir oyuncu olma falan, onların çok uzağındayım yani.
Tamam Burçin, bir ara sen geçtiğimiz bölümlerde, hatta aylarda uzun uzun NFT anlatıyordun bana. Ben senin yarı anlıyordum, yarı anlamıyordum. Bir ara tekrardan geliriz o konulara. Şimdi bu Bitcoin madenciliği çok enerji, yoğun enerji gerektiren bir süreçmiş. Evet. Dediğim gibi detaylarını sorma. Peki şimdi bir dönemde hatırlıyorsan böyle DJ'lerin karbon izini konuşuyorduk. Hani işte evet, bunlar çok şey yapıyorlar ya, işte çok seyahat ediyorlar özellikle yaz döneminde ya da işte Kuzey Yarımküre'nin yaz döneminde sürekli işte yok Miami'de, oradan Ibiza'ya, oradan Mykonos'a, oradan işte Amsterdam'a falan uçuyorlar ve dolayısıyla sürekli bir karbon ayak izi ortaya çıkıyor. Şimdi burada da bazı konular var. Sadece DJ'ler değil tabii bu işin içinde olanlar ya da işte karbon ayak izi yüksek olanlar, canlı müzik yapanlar da var değil mi?
Zaten bence onu o başlıkta ele almak lazım, canlı müzik. Yani sadece DJ'leri burada öne atıp bütün suçlu sizsiniz demek çok yanlış. Yani ve bu konuda bak mesela bundan, pandemiden de önceydi hatta, biz radyoda bu haberi vermiştik. Massive Attack artık trenle gidebileceği yerde konserleri çıkacak diye bir haber verdik ve bunun temel sebebi aslında bu işte karbon ayak izi, iklim değişikliği ile alakalı. Yani uçak kullanacağı bir yere artık gitmeyecekti Massive Attack. Bu haberi vermiştik pandemi öncesi ve bu kadar da bunlar konuşulmuyordu tabii. Şimdi bak bu hafta çok enteresan bir şey oldu. Massive Attack bu kararı verdikten sonra Manchester Üniversitesi bir kuruluşla beraber Massive Attack'le çalışmaya başladılar. Yani tamam, trenle gidip gelin bu bir önlem ama bununla bitmez herhalde bu iş. Yani sadece tren ve ulaşım aracını değiştirerek bu iş bitmez. Nitekim Massive Attack'le çalışmalarına dair çok ciddi, çok ayrıntılı bir rapor açıkladılar. Onu da bu hafta açıkladılar. Açık kaynaklardan bulabilir dinleyicilerimiz Manchester Üniversitesi raporu. Şimdi burada Massive Attack bu ulaşımdaki önerinin birkaç adım ötesine gidiyor ve şunu söylüyor aslında: canlı müzik piyasası hiç de öyle azımsanamayacak derecede karbon ayak izine sahip. Zaten raporun başlığı da süper düşük karbonlu canlı müzik, böyle çevirebiliriz. Şimdi bir takım öneriler tabii sıralıyor burada. Bu öneriler arasında en yukarıdaki sanatçılardan en aşağıdaki birimlere kadar faydalanabilecekleri öneriler aslında bunlar. Mesela yukarıdakiler için özel jet kullanımının derhal ortadan kaldırılmasını söylüyorlar. Yani toplu taşıma tamam ama özel jet kullanımı derhal kaldırılmalı. Konserlerde ve festivallerde, özellikle konser içi ve festival içinde kesinlikle elektrikli ulaşıma geçilmesi lazım. 2025 yılına kadar festivallerdeki dizel jeneratörlerin aşamalı olarak kaldırılması lazım. Ben bununla ilgili ya hepimiz görmüşüzdür bu tabii çok uzun zamandır insanlar festivallere gidemiyor ama çok ciddi bir enerji harcaması var ve bu dizel jeneratörlerin olduğu bölümleri falan ben bazı yurt dışı festivalde gördüm. Korkunç derecede bir şey var, yakıt tüketimi var orada. Çünkü gece gündüz yani 24 saat akan bir sistem var ve şehir elektriğinde kullanmaları bazı yerlerde yasak. O yüzden de ciddi ölçüde problem çıkardığını söyleyebiliriz.
Festivallerde gidip jeneratörlere mi baktın Murçin Allah?
Ya hayır canım, bazı yerlerde böyle geziyorsun işte, yani çadırları geziyorsun, yiyecek içecek standları da. Bakmıştım yani nasıl oluyor bu işler diye. Evet, bakmıştım, gezmişliğim var. Bunun dışında mesela çok daha hemen pratik uygulanabilecek şeyler: bilet fiyatlarına toplu taşımayla seyahatin dahil edilmesi. Ödediğin fiyata mutlaka bu da dahil edilsin ve bunları mutlaka teşvik edilsin. Yani toplu taşımayla gelen izleyici, dinleyici teşvik edilsin. Bu başka bir ek bilet olabilir, indirim olabilir vesaire vesaire. Ekipman taşıma. Bakmışlar ki aslında bu konuda en fazla yakıt harcanan ve performans harcanan yerlerden biri ekipman taşıma. Ülkeden ülkeye taşıyorsun, şehirden şehire taşıyorsun. Bir kere konserlerde ekipmanların standartizasyonu sağlanmalı. Yani bugün işte İstanbul'la Berlin'le Roma'daki ekipmanlar aynı olması lazım. Farklılaştığı anda ona işte enerji, ek kaynak falan gidiyor. Aynı zamanda mekanlarda tak çalıştır modellere geçilmeli. Yani bir ekipman taşımayacaksın, gideceksin, takacaksın, çalacaksın, gideceksin. Bunlar olursa bu ekipman taşıma, sürekli otobüslerin, işte uçakların, bunların hepsi bir şekilde halledilir diye düşünüyorlar. Tabii bunlar için de bir takım süreler var. Ama temelde bir de bunların hepsinin ötesinde küçük mekanların, özellikle yenilenebilir enerji kullanan mekanların teşvik edilmesini de yazmışlar bu öneri listesine. Yani Masvete'yi çok severdim, bayılırdım. Artık daha fazla seviyorum. Bu konuda bu kadar ön ayak olmaları ve böyle kahramanca ortaya çıkmaları da beni ayrıca sevindirdi.
Trenle gidilebilecek yerlerde konser veriyorlarsa mesela Eskişehir'e gidebilirler. Eskişehir'de konser verebilirler değil mi? Eskişehir.
Verebilir. Yani İstanbul'a gelebilirler. Nereye, şimdi öbür tarafa nasıl gidecekler, okyanus ötesine? Onları da uçakla, ama tarifeli uçakla gidecekler. Yani öyle bir şey
ya
var.
Ben zaten şu şeyi hiç anlamazdım Burçin. Mesela böyle hani haberler okuruz ya, işte ne bileyim Shakira geldi, konser verdi, 16 tırıyla geldi falan filan. Böyle hani ya kardeşim, ben de diyorum ki şimdi 16 tane tır oradan oraya oradan oraya, yani böyle şey gibi, filo gibi. Ya yok mu bunun, tabii, yok mu bunun bir optimizasyonu? Ya her şehirde işte belli bir şey setup olsa mesela. Yani işte ne olabilir ki yani hakikaten, mesela neye ihtiyaç olabilir ki böyle sürekli yanında gezdiren 16 tırla? Sonuçta bu şunları istiyorum diye liste herhalde, şimdi benden daha iyi bilenler vardır ve muhtemelen de konser organize eden arkadaşlar diyeceklerdir ki yani böyle boş boş konuşuyor, ama yani hakikaten 16 tırla bilmem 50 tane şehri gezmek, hem lojistik açıdan hem masraf olarak hem işte karbon ayak izi olarak, yani ne kadar zahmetli bir iş.
Yani Masvetek gibi adamsın Özgür. Çok yıllar önce bunu görmüşsün. Aynısını söylüyor aslında. Yani niye taşıyoruz ki, bunun bir standartı olur veya tak çıkar olur. Ama tabii şimdi bu dediğin şeyin cevaplarında şey de var. Şimdi bazı işte ışık ve ses sistemleri onun yani sanatçının tercih ettiği şekliyle o ülkede bulunamıyorsa diye bazı ek şeyler götürülüyor. Ama şunu söyleyeyim, senin dediğinin daha dramatik boyutu var. Çok büyük konser ve turnelerde mesela diyelim İstanbul'a geldi, İstanbul'dan da Atina'ya gidecek. İstanbul'a bir ekip geliyor, bir başka setup, o arada setup'ın ağır bir kısmı Atina'da kurulmaya başlanıyor. Yani çift setup'la falan dolaşan, tabii çok büyük turnelerden bahsediyoruz, gruplar var. Yani oradan çıkan karbon ayak izini falan tahmin etmek gerçekten güç. Ama aklın yolu bir, buraya gidecek bu iş. O kesin.
Ya mecburiyetten gidecek. Tabii şimdi şeyi...
Tabii mecburiyetten.
Ben de söylediğim şeyin birazcık eleştirilebilir olduğunun farkındayım. Şöyle ki yani mesela biliyoruz ki bazı sanatçıların bazı turnelerinde özel dekorları oluyor. Örnek veriyorum, işte mesela Daft Punk diyor ki mesela benim özel bir sahnem var diyor. İşte ne bileyim böyle prizma, küre şeklinde veya piramit şeklinde. Onu her tarafa taşımak zorunda kalıyorlar. Doğrudur yani, hakikaten taşınır da. Ben daha çok şeydeyim, hani daha böyle standart ekipmanın taşınmasına karşıyım. Neyse şimdi...
Doğru söylüyorsun ve aslında tam da Massive Attack bu konuya parmak basıyor. Yoksa ya sen işte havada yürümek istiyorsun, onun için bir organizasyon lazım. O da her ülkede tamam olmayabilir, onu götür. Ama yani basit ses ve ışık sistemleri için bunlara gerek yok. Bu arada mesela ben geçen programda biraz o konuyu açtık ama hemen geri çıktık. Seninle onu çok konuşmak istiyordum. Bu film festivalleri, şimdi Venedik Film Festivali başladı. Londra başlayacak, onun programı açıklandı. Dedim ki Özgür mutlaka bu programda biraz bir sinemaya girecektir. Ben mesela Dune'u çok merak ediyordum. Onun eleştirileri çok hoşuma gitti. Bu arada bugün Matrix'in tanıtımı yayınlandı. O da ayrı bir olay. Ya biraz bizi şöyle müzikten çıkarıp sinema dünyasının içine atsana. Ne var şu sıralar bahsedebileceğimiz?
Şöyle bahsedelim. Hatırlıyorsan Burçin, yaz arası vermeden önceki son bölümümüzde İstanbul Film Festivali'nden konuşmuştuk. Onunla başlayalım.
Evet.
Biliyorsun bu yıl 40. kez yapıldı İstanbul Film Festivali ve uzun bir süreç oldu. Yani hakikaten hiç olmayan bir süreç oldu. Nisan'da başladı İstanbul Film Festivali ve Temmuz ortasına kadar sürdü. Yani neredeyse 100-105 gün civarında sürdü. Pandemi yüzünden tabii ki. Sinema salonları da geri döndü. Yani kullanıldı. Bu salonlar işte Atlas 1948 sineması dedik. Kadıköy sineması dedik. Yani dediğim gibi yaz arası öncesi konuştuğumuz konular arasındaydı. İsteyenlere işte de çevrim içi de gösterildi. Yani o şans da verildi. Nomadland gibi, Summer of Soul gibi, Mainstream gibi filmler gösterildi ve Temmuz'un ortasında, 14 Temmuz'daydı yanlış hatırlamıyorsam, ödül törenini yaptılar. Uluslararası yarışmada Altın Lale'yi bu yıl Mediano Marchetti'nin yönettiği Maddalena diye bir film kazandı. Ulusal yarışmadan da bazı kazananları söyleyelim. En iyi filmi Emre Erdoğdu'nun yönettiği Beni Sevenler listesi kazandı. En iyi erkek oyuncu da bu filmden. En iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Halil Babür de buradan, bu filmden. Beni Sevenler listesi. En iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri Çatlak filmiyle Fikret Reyhan'a gitti. En iyi kadın oyuncu ödülünü de paylaştırdılar. Asiye Dinçsoy ve İlayda Elif Elhih kazandı. Dirlik Düzenlik filmi, Asiye Dinçsoy'un filmi. Diğer filmde Sardunya, İlayda Elif Elhih'in kazandığı ödülde Sardunya. Şimdi İstanbul Film Festivali bu şekilde bitti. Cannes Film Festivali de bu yıl tarih değiştirmişti. Bunu konuşmuştuk hatırlıyorsan. Temmuz'da yapıldı. Çok kuvvetli filmler vardı festivalin içeriğinde. Mesela Dune da bunlardan bir tanesiydi. Jüri başkanı Spike Lee'di. Altın Palmiye'yi, şimdi mesela ödül töreninde çok komik bir olay yaşandı, onu da söyleyeyim. Altın Palmiye'yi en sonda söylemeleri gerekir. Yani en büyük ödüldür çünkü. En sonda söylemesi, anons etmesi gereken filmi en başta söyledi yanlışlıkla. Neyse, durumu sonra böyle bir anda böyle bütün jüri böyle karıştı falan, böyle Spike Lee'ye dur aman falan yaptılar böyle. Onlar böyle sahnede oturuyorlardı hepsi. Ama Spike Lee söyledi, ağzından kaçırdı yani, böyle bir anda nedense onu söyledi. Sonra da durumu toparlamaya çalıştı. Sharon Stone biraz destek oldu falan filan, toparladı. Neyse, Altın Palmiye'yi Titan adlı film kazandı Burçin. Yönetmeni de Julia Ducournau. Parisli genç bir yönetmen. Ve bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen. Bak 2019'da Altın Palmiye'yi Parasite kazanmıştı. Onu hatırlayalım. Parasite sonra fırtınalar estirmişti. Acaba Titan da aynı başarıyı gösterecek mi diye soruldu tabii ki. Yani bu filmi yaz bir kenara ve mutlaka izlemek lazım.
Tamam.
Altın Palmiye'yi kazanan film ve izleyenlerin de çok beğendiği bir film. Bakalım Akademi Oscar ödülünde bu filme adaylık verecek mi veya ödülün kendisini verecek mi? İkinci ödül, yani işte Cannes'ın ikinci büyük ödülü de Grand Prix'dir. Onu paylaştırdılar. A Hero ve Compartment Number 6 diye bir filme paylaştırdılar. Sonra üçüncü büyük ödülü de yine Cannes Film Festivali'nin jüri özel ödülüdür. Onu da paylaştırdılar. Memoria ve A Head's Knee diye filmler kazandı. Yani bu beş film sanki böyle Cannes'ın en büyükleri gibi oldu. En iyi kadın oyuncu ödülünü Norveçli bir oyuncu kazandı. Renate Reinsved diye The Worst Person in the World filmindeki rolüyle kazandı. Amerikalı böyle yükselmekte olan, grafiği böyle gittikçe artan genç bir oyuncu Caleb Landry Jones da Nitram filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ve son olarak da şunu söyleyeyim, en iyi yönetmen ödülü, bu ilginç, Leos Carax'a gitti. İlk İngilizce filmi Annette bu filmin adı ve çok merak ediyorum bu filmi çünkü müzikal romantik bir drama. Adam Driver oynuyor, Marion Cotillard oynuyor, önemli bir film. Bu da en iyi yönetmen. Bu kaydı yaptığımız gün itibariyle bir başka film festivali, geçen hafta konuştuğumuz Venedik Film Festivali devam ediyor. Dolayısıyla onu önümüzdeki bölümlere bırakalım istersen.
Tamam. Yani ben şöyle bu sene sinemaya gitmek için aslında iyi sene benim için. Mesela Matrix gösterime girecek, 22 Aralık'tı galiba. Bugün tanıtımı yayınlandı. Yani böyle izlerken çok duygusal anlar yaşadım. Belki tabii şeyle de alakalı olabilir. Şimdi izlediğimde aslında hani böyle çok mu acayip bir şey vardı? Yoktu. Ama Matrix'in geri dönme haberi bile benim için duygusal bir şey. Belki bu biraz bizim kuşakla alakalıdır. Çünkü biz işte 1'i, 2'yi, 3'ü seyrettiğimiz yaşlar, işte onların bizi etkilemesi. O yüzden ben bugün bu tanıtımla bayağı bir şey yaptım. Anılarımı tazeledim. İşte Johnny Depp nereden beni andı. Keanu Reeves'e baktım. İşte biraz Johnny Wick'e benzettim. O yüzden Johnny Depp. Yani mesela Matrix Keanu Reeves böyle hani bebek yüzlü, saçlar kısa falan. Mesela burada biraz Johnny Wick gibi geldi bana. Hiç oralara girmiyorum ama Matrix geri döndüyse güzel. Dune'u çok merak ediyorum. Ve bu iki filmi sinemada seyretmek istiyorum Özgür. Mümkünse bir kapama olmazsa gidip paşalar gibi oturacağım sinemaya, Dune ve Matrix'i sinemada seyredeceğim. Lütfen bu engellenmesin. Şimdiden böyle evrene veriyorum şeyleri. Çağrılarımı gönderiyorum.
Şimdi bildiğim kadarıyla Matrix 4, Matrix Resurrection galiba.
Evet.
Aralık'ta gösterime giriyor.
Evet, evet.
Umarım işler yolunda gider. Ama Dune daha yakın diye biliyorum tarihi. Gösterim, evet. Tarihi daha yakın. Dolayısıyla orada onu sinemada izleme olasılığın daha yüksek, Dune'u.
Ha, Matrix biraz zor diyorsun yani.
Matrix biraz tehlikede.
Vallahi hesabını senden sorarım Özgür. Sinemayla ilgili benim için uzman sensin. Niye gitmedik buna sinemada diye senden sorarım. Bu arada istersen şöyle bir şey yapalım. Mesela bir de buna bakla alakalı var mı elinde bir şey, bir malzeme? Ben mesela bugün bir şöyle bir şey yapalım mı? Tamam, ağzımdan şeyi çıkarayım, lokmayı çıkarayım. Bugün istek şarkısını ben yapabilir miyim Özgür? Bunu söyleyecektim de oradan buradan dolaştırdım.
Bunu bana sormana bile gerek yok Burçin'cim.
Olur mu canım?
İstediğin şey. Zaman, istediğin şekilde, istediğin kadar istek parçan senin olsun.
Hayır. Bir düzenimiz var, o düzen bozulmaz. Sen istiyorsun, ben çalıyorum. Bugün ama ben istiyorum. Yani istemek istiyorum izin verirsen. O yüzden bir de buna baktığı da sana tamamen açıyorum kapıyı. İstediğin kadar jingle girerim, araya sweeper girerim, nasıl istiyorsan.
O zaman patlat jingle'ını.
Bir de buna bak.
Peki o zaman soruyla başlıyorum Burçin'cim. 53. bölümümüzde bahsettiğim bir de buna bak konusunu hatırlıyor musun?
Ya senin bu bölüm bölüm hatırlaman beni bitiriyor. Kendimi çok zeka ve hafıza olarak diplerde de görüyorum. Ben böyle bölüm bölüm hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle 46, 26 bana başka şey söyle öyle hatırlayayım ben. Yani gerçekten kötü hissediyorum kendimi.
Peki o zaman P-Cool desem hatırlar mısın?
Ha bu şeyler neydi tuvalet? Tler miydi?
Evet.
Tamam evet hatırlıyorum tabii.
P-Cool. P-Cool yani çişte eşitlik. Umumi tuvaletler için kadınların uzun bekleme sürelerini azaltacak bir çözümden bahsetmiştik. Kadınlara özel bir pisuar tasarımıydı hatırlarsın bunu.
Evet evet.
Merak edenler bir de buna bakayım diyenler için adresi tekrarlayalım. pcool.com şimdi bu konuya taktın galiba diyeceksin ama yine bu alandan bir... Yine bu alandan bir örnek için bir de buna bak diyorum. Yani 2 yıldır hijyen konusu gündemimizde. Ben ne yapayım yani hani zirvedeki yerini koruyor bu konu. Dolayısıyla hep buraya geliyorum bir şekilde.
Özgür hepimiz ilgileniyoruz tuvaletlerle. Hiç kendini rahat hisset. Rahat rahat.
Yani hepimiz paylaş. İlgileniyoruz tuvaletlerle. Bir de böyle dezenfektan, kolonya olmadan sokağa çıkmıyoruz Burçin. Yani
tabii.
Zaten mesela maske baş aksesuarımız oldu. Ya pantolon yoksa bile maske var ya. Ya psikiyatride buna şey deniyor Burçin. Mizofobi.
Nedir o?
Mikrop korkusu. Hmm. Yani bence hepimizde belli seviyelerde ortaya çıkmaya başladı yani yavaş yavaş böyle çıkıyor ve pandemi ortadan kalksa bile bazılarımız için maske ve dezenfektan kullanımı bence devam edecek. Yani ritüel
kesinlikle kesinlikle
ritüelleşmeye başladı. Yani bak kendimden şöyle bir örnek vereyim Burçin. Bak yaşadığım yerde mesela çok işlek olmayan noktalarda yayalar için yeşil ışık on demand statüsünde. yani bir butona basıyorsun, yeşil ışığı talep ediyorsun. Talep etmen gerekiyor. Yani bir butona basma durumu var. Şimdi ben o butona her basışımdan sonra elimi böyle pıst pıst böyle spreyle dezenfekte etmek ihtiyacı hissediyorum. Çünkü diyorum ki benden önce kim bilir kaç kişi bu butona bastı. Yani içime işledi o hijyen konusu. Dolayısıyla ben bu konudan giderim Burçin. Yani bu konuya o yüzden geri geldim.
Gel. Bunların hiç zararı yok. O butona basma, umumi tuvaletlerde ekstra hijyene dikkat etme. Bunların sana hiçbir zararı olmaz Özgür. Aynen devam. Aynen.
Peki. Şimdi Japonya bu konuda zaten altın standarttır. Onlar da böyle misafirperverlikleriyle gurur duyarlar ve tuvaletlerini bu sebeple çok temiz tutarlar. Ben bir ara anlatmıştım Japonya'daki klozet konusunu. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Umumi tuvalette nasıl zirveye oynanır? Çıta nasıl daha yukarı taşınır? Bunun örneği yine Japonya'dan geldi Burçin. Shibuya Tokyo'da bir yer. Onlar umumi tuvaletleri böyle 16 tane çok böyle başarılı tasarımcıya verdiler ki hepsi de Japon değil bu arada. Ve dediler ki bakın bu umumi tuvalet tasarlayın hatta uçun. Şimdi bir web sitesi söyleyeceğim ve bir de buna bakın diyeceğim. 17 tane umumi tuvalet tasarımı var burada. Shibuya'nın belli yerlerinde işte bilmem ne parkı, bilmem ne caddesi falan filan. Orada bu uygulanmış ve şu anda orada olsak gideriz. Yani tek tek hepsini incelemenizi tavsiye ediyorum. Yani bakarsın tuvalete dersin ki keşke tuvaletim gelse de gitsem. Yani o kadar güzel gözüküyorlar. İki tanesini anlatayım gördüğüm kadarıyla. Şimdi biri tamamen sesle idare ediliyor. Yani tuvalet sesle idare ediliyor. Yani Siri gibi bir şey yani Siri tuvaleti gibi bir şey. Yani hiçbir yere değmen gerekmiyor. Mesela işte hani sifonu çekme, kapıyı açma, kapıyı kapama gibi hani böyle el kullanarak hatta bazılarının işte böyle dirsek kullanarak yaptıkları tüm aksiyonları ses komutlarıyla yapabiliyorsun.
Çok iyi.
Yani bu fikir aslında Covid yokken ortaya çıkmış ama pandemi sırasında hızlanmış ve geliştirmişler. Yani mesela girerken merhaba tuvalet diyorsun. İşte kapıyı aç diyorsun. Pıst, kapı açılıyor. İşte giriyorsun, kapıyı kapat, kilitle diyorsun. Pıst, kapı kapanıyor, kilitleniyor. Ondan sonra işte ne bileyim suyu aç diyorsun, su akmaya başlıyor falan filan. Hiçbir yere değmiyorsun. Yani müthiş müthiş pratik bir kullanımı var. Bir diğeri de şöyle, bu biraz daha soru işaretleri yaratabilir bizim gibi şüpheci insanların kafasında. Güvenlik konusunda yardımcı olan bir tasarım. Çünkü bazen umumi tuvaletler güvenli olmayabiliyor. Ya güvenli olmaya da biliyor. Yani hani burada son teknolojiyi kullanmışlar. Normalde tuvaletin tüm dış yüzeyleri cam. Yani dışarıdan içeriği görebiliyorsun.
Ha.
Yani temiz olup olmadığını görebiliyorsun. İşte içeride biri olup olmadığını görebiliyorsun. Çünkü hani tuvaletler böyle ıssız yerlerde de olabiliyor. Mesela parkın içinde falan filan gibi. Ve geceleri hani bazen şey verebilir, bir tedirginlik verebilir. İçeriği görebiliyorsun. İçeri giriyorsun, kapıyı kilitlediğin an dış camlar bir anda mat oluyor. Pıt diye böyle bir en son teknolojiyle matlaşıyor ve dışarıdan içerisi gözükmüyor o zaman. Neyse, bir takım böyle ilginç tasarımlar var, ilginç teknoloji kullanımı var, farklı farklı ihtiyaçlara yönelik tasarımlar var. Merak edenler, bir de buna bakayım diyenler için adres tokyotoilet.jp.
Bu ikinci söylediğim biraz riskli geldi. Mesela oturduktan sonra acaba cam matlaştı mı, matlaşmadı mı? Yani ondan emin olamama durumu bana biraz riskli geldi ama diğer sesli müthiş. Zaten çok alıştık artık sese. Hey Google, hey Siri, onu aç, bunu kapat, bunu çal, bunu şeye, yani bu hemen hayatımıza girer, bak öyle söyleyeyim, hemen hemen belediyeye falan da yazalım bu şeyi, fikri. Ya böyle böyle bir şey var, uygulayın lütfen diye. Gerçekten diyorum, çok çok mantıklı.
Değil mi? Merhaba tuvalet diyorsun mesela, o anda şey başlıyor, diyalog başlıyor, tuvaletle olan diyalogun başlıyor. Peki Burçin'cim, evet bu hafta bir değişiklik yapıyoruz ve ben senin istek parçanı çalıyorum. Evet. Merakla bekliyorum.
Ya şimdi bu istek parçası aslında bu haftanın anlam ve önemiyle alakalı ön plana çıktı. Bu hafta John Lennon'ın Imagine şarkısının 50. yaş günü kutlamaları başladı. Başladı diyorum, daha devam edecek çünkü Ekim ayına kadar, yani resmi çıkış tarihine kadar devam edecek. Ama bu hafta start aldı ve start aldığı haftada şunu yaptılar, 9 Eylül'de şunu yaptılar. Yoko Ono ve John Lennon'ın mirasçıları, biliyorsun bu Imagine şarkısının bir de aslında filmi var. Uzunca bir filmi. O film zaman içerisinde Yoko Ono tarafından gerçekten çok büyük uğraşlar verilerek, işte bazı bölümleri yoktu, onları tekrar buldu, 4K'ya çevirdi, onu yaptı, bunu yaptı ve çok güzel bir hale getirdi. O film bütün dünyada aynı anda izlendi. Böyle bir film izleme partisi yaptılar. Dolayısıyla bu hafta John Lennon'ın Imagine şarkısının 50. yaş günü için aslında bu kutlamalar başladı diyebiliriz. Ben de buradan yola çıkarak biz de bu kutlamalara bir katkıda bulunalım diye bir Imagine patlatalım istedim. Ve bu arada da Imagine'la ilgili birkaç ufak bilgi de paylaşabiliriz. Yani bu şarkı ne zaman çıktı, neden bu kadar önemli, herkes için bir oluşturduğu hissiyat vardır. 1971 yılında John Lennon'ın aynı adlı albümünden çıkıyor ve John Lennon'ın kariyerinde, solo kariyerinde en çok sattığı şarkı. Ki bu tarz çok şarkıları var, barış temalı. Aslında şarkı bize neyi anlatıyor? Şarkı John Lennon'ın ve parantez içinde Yoko Ono'nun, neden Yoko Ono dediğimi birazdan açıklayacağım, bir ütopyası bu. Yani burada işte ulusları ayıran sınırlar yok, dinler yok, işte din yok, mülk yok, uğruna öldürecek ya da uğruna ölecek bir şey de yok aslında. Sadece barış içinde yaşayan, tüm dünyayı paylaşan insanlar var. Bu bir ütopya ve bu ütopyayı anlatıyor aslında John Lennon'ın Imagine şarkısı. Neden Yoko Ono da dedim? Çok uzun bir süre bu şarkının şeylerinde, künyesinde sadece John Lennon vardı. Hatta birçok yerde hala John Lennon var. Ama John Lennon daha sonra bir röportajında buraya Yoko Ono'nun da katılmasını istedi. Neden? Çünkü aslında bu şarkının ilham kaynağı ya da sözleri Yoko Ono'nun Japonya'da geçirdiği çocukluk dönemine rastlıyor. Bu dönemde işte oradaki savaş, İkinci Dünya Savaşı, Yoko Ono'nun işte bu savaşa karşı verdiği tepkiler, bunların hepsini aslında Greyfurt adlı bir kitabı var. Orada aslında bunları yazmış Yoko Ono ve John Lennon aslında buradan ilham alarak Imagine'ın sözlerini ortaya çıkarıyor. Ama tabii zaman içerisinde biliyorsun Yoko Ono Beatles severler tarafından pek sevilmeyen bir şahsiyet olarak konumlandı. Pek de kimse bu ayrıntıyı bilmedi ama bu şarkı aslında bir John Lennon ve Yoko Ono şarkısıdır. Ama bir üçüncü isimden de bahsetmek lazım, şarkının yapımcısı Phil Spector. O da farklı şekillerde anılan bir isim ama Phil Spector'ın bu şarkının kaydında emeği çok büyük. Çünkü şarkı 71'de İngiltere'de John Lennon evinde kaydedilmeye başlanıyor ki o evi biz o filmde görüyoruz. John Lennon Imagine video klibinde de görüyoruz. Sade beyazların hakim olduğu bir ev. Hatta böyle sisler arasında yürür çift. İşte o filmde o onun aslında uzun kısmını da seyredebiliyoruz. 71'de bu evde kaydetmeye başlıyorlar. Daha sonra Temmuz ayında New York'a gidiyorlar. Orada profesyonel bir kayıt yapıyorlar ve Ekim ayında yani bütün bunların hepsi 71 yılında oluyor. Şarkı Amerika'da resmi olarak piyasaya sürülüyor ve ardından 72 yılında da 80 küsur dakikalık yaklaşık 81 dakikalık bir film ortaya çıkıyor. Bir film yapılıyor. İşte o filmde o John Lennon'ın evi, o sisler arasında yürüme, aralarındaki bazı konuşmalar, sanki fotoğraf çektirircesine verilmiş pozlar vesaire vesaire. İşte o film tekrar düzenlendi, bu hafta seyredildi. Belki açık kaynaklardan bulunabilir. Şarkı böyle bir şarkı ve dile kolay 50. yaş gününü kutlayacak. Biz de buna bir katkıda bulunalım istedim Özgür. Bilmiyorum yanlış mı yaptım?
Çok iyi yaptın. Çok ufacık bir bilgi de ben ekleyeceğim ve ardından parçayı çalacağız. John Lennon'ın Imagine'de çaldığı o piyano, o meşhur piyano daha sonra, yıllar sonra George Michael tarafından satın alınmıştır. Ve şu anda George Michael'ın, merhum rahmetli George Michael'ın mirasıdır. Yani onun mal varlığı arasındadır. Onu da küçücük bir söyleyeyim, araya sıkıştırayım dedim. Imagine senin için geliyor Burçin.
Teşekkürler Özgür.
Hoşçakalın. Sky.